صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وقال تعالى في آية أخرى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. آمين. وقال النبي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. صدق رسول الله فيما قال. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. عزيز ومحترم جماعة المسلمين. Bundan önceki birçok dersimizde ısrarla dikkat çekmek istediğimiz ana noktalardan birisi şudur. Bir insanın Allah'a karşı Allah için yapabileceği ibadetin, kulluğun en yüksek derecesi. Herkes böyle laf olarak, söz olarak Allah'ın kulu olduğunu söyler. Fakat kulluk vasfını, gerçek manada kulluk vasfını alabilmek için, kazanabilmek için kul için yapılması gerekeni yapmak icap ediyor. Kulluk neyi gerektiriyorsa onu yerine getirmek gerekiyor. Bir kulun Allah için yapabileceği en yüksek seviyeli ibadet veya kulluk şeklinin en mükemmeli, en üstünü nedir? İmandır diyoruz. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. İman nedir? Onu da devamlı surette soruyorum biliyorsunuz. İman, Allah'ın dinini, hükümlerini bizzat Cenab-ı Hakk'ın koyduğu, nasıl anlaşılması, nasıl yaşanması, nasıl tatbik edilmesi gerektiğinin de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gösterildiği, tatbiki olarak gösterildiği o İslam dinini içten ve dıştan, kalben, gönülden, her şeyimizde kabul etmenin adıdır iman. İslam dinini bir bütün olarak bölmeden, parçalamadan kabul ettiğiniz zaman, Allah'ın dinini kabul ettiğiniz zaman ibadetin en mükemmelini, en yücesini gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Ve ibadet, kulluk buradan başlıyor bir defa. Kul isen diyor Cenab-ı Hak, benim kulum isen, bana kul olmayı kabul ediyorsan önce beni ve benim koyduğum nizamı tanıyacaksın. İşe buradan başlayacaksın bir defa. Efendim, bir kafir iman etti, bir insan mümin oldu, Müslüman oldu demek Allah'ın nizamını, sistemini kabul etti demektir. Bunu başka türlü sakın anlamaya kalkışmayalım, değerlendirmeye kalkışmayalım. Allah ile kul arasındaki ilişki, müsbet manadaki bağlantı evvela sistemi kabul etmekle başlar. Ben hiçbir eleştirmeye girmeden, tartışmaya girmeden, herhangi bir tenkide tabi tutmadan Allah'ın koyduğu nizamı ben kabul ediyorum. Nereden? Kalbimden, gönülden, ruhtan, efendim elimle, dilimle, ayağımla, her şeyimle kabul ettiğimi ifade ediyorum dediğim zaman ibadetin, kulluk şeklinin en mükemmelini o zaman yakalamış oluyorum. Ki bu ibadet şeklinin adı da imandır. En büyük günah nasıl gerçekleşiyor? Tabii en büyük ibadet onun nizamını kabul etmekle yapılmış oluyorsa, en büyük isyan, en büyük suç da o sistemin reddiyle doğuyor. Adına İslam dedikleri veya mensuplarına mümin Müslüman dedikleri, bu sistemi ben tanımıyorum, bunu kabul etmiyorum, içimden de dışımdan da kabul etmiyorum ve kabul etmediğimi her vesileyle de dile getiriyorum diyor adam. Ben bu sistemi kabul edenlerden değilim dediği zaman, bu noktaya geldi mi isyanın en korkuncunu yapmış oluyor. En büyük ibadet imandır, en ağır suç da küfürdür. Yani sistemi kabul etmek imandır, reddetmek, inkar etmek de küfürdür. Artık burada bunca yıl beraberlikten sonra bir defa mutabık olmamız lazım. Benden birçok şey dinliyorsunuz ama ben şimdi şu cümlelerle yıllarca söylediklerimin özünü söylüyorum. Bütün söylediklerim bunu anlatmak içindir. Ne söylemişsem, hatta ne söyleyeceksem, Allah ömür verir de bir şeyler daha söyleyebilirsek. Bütün mesele burada. Biz bu camiden içeri girerken, cuma namazı kılacağız. İşte cami içinde ibadet olarak, kulluk olarak bir şeyler yapacağız diye gelirken, onun koyduğu sistemi kabul eden bir kişi olarak mı buradan içeri giriyoruz? Yani kabul ettiğimiz bir sistemin, kabul ettiğimiz İslam'ın bir mensubu, bir ferdi sıfatıyla mı buraya geliyoruz? Yoksa bir alışkanlık, işte annem de kılardı, babam da kılardı, rahmetli bizim ustamız da kılardı, patronumuz da kılardı. Onlar bize böyle tarif ettiler, oğlum camiye gelin, cumaya gelin diye mi? Bu kafalar da olmaz bu iş bir de. Ben kendim Müslümanım, Allah'ın dinini kabul ediyorum canı gönülden ve kabul ettiğim sistemin cuma namazı kılma şeklinde bir hükmü var. Bugün bu saatte o kabul ettiğim sistemin bu hükmünü yerine getirmek üzere buradayım ben. Bakalım hoca nasıl konuşuyor? Cümleleri ahenkli midir? Edebiyatı düzgün müdür? Hesahati, belaveti var mıdır diye değil. Yani vaizi söz sanatkarını dinler gibi dinlemeyeceksiniz. Çeşitli sanatkarlar var değil mi? Bazıları söz sanatçısıdır. Efendim halk musikisinden, sanat musikisinden, bilmem batı musikisinden hepsine kadar var. Adam onu dinliyor. Yani güzel ses dinliyor. Hoşlandığı nameleri dinliyor. Orada güzel sesi dinleyenler, burada güzel söz mü dinlemeye çalışıyorsunuz? Hayır. Sözün güzeli olmalı. Edibane, fasihane olmalı. Ama esas sizin meseleniz söz değil. Sözler birer kılıftır, elbisedir. Sizin asıl aradığınız elbisenin içindeki olmalı. Onun içindekini bulamadıktan sonra kıymeti yok. Yani esasta birleşmeliyiz. Biz hakikaten adı İslam olan bu son ilahi sistemi kabul ediyor muyuz? Dilin ucundan değil. birilerine öyle görünmek için de değil. Hakikaten görseler de görmeseler de, bilseler de bilmeseler de ben bu sistemin mensubuyum. İnancım budur, davam budur. Bunun için yaşıyorum, bunun için çalışıyorum, bunun için kazanıyorum. Veriyorum, alıyorum. Kafa yapısı budur. İşte eğer bu dini böyle kabul ediyorsak bizde iman var. Öteki türlü dostlar alışverişte görsün kabilinden olursa ona biz iman diyoruz. O kabul gören bir iman değil. Bizim dememizde de hiçbir şey düzelmez. Bunları şunun için söylüyorum. Yani bu bir girizgahtır. Bunu daha önce çok da söylemişizdir, ifade etmişizdir. Bir noktaya intikal için bunu söylüyorum. İnsan hayatında devamlı bir değişiklik var. İnsan değişim halindedir. Süreklilik, devamlılık arz ediyor ama bazı şeyler var ki bunlar değişmemesi lazım. Bir zamanlar hani bir çevreler bizi tenkit ediyordu. Din olmaz. Dinde dogmalar varmış. Neyse o da nasıl bir kelime ise. Yani dinde değişmez hükümler var. Hayat değişiyor. Durmadan değişen, hayatı değişmeyen kaidelerle nasıl kucaklayacaksınız diyorlardı. Siz de değişmez bazı şeyler kabul ediyorsunuz. Öyle şeyler kabul ediyorlar ki efendim şu değişmez, değiştirilemez, hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Hani değişmeyen şeylerle olmazdı bu hayat? Öyle demiyor muydunuz? Bugünlerde vazgeçmiş gibi görünüyorlar. Çünkü tutmuyor o iddiaları. Çürüyor o iddia. Hani bunu kullanmayalım da daha değişik bir şey söyleyelim. Şimdi o sabit kaidelere yapışmaktan ziyade değişim rüzgarlarını estirmeye çalışıyor insanlar. Fakat bu nereye götürüyor? Kur'an'dan ben yine bildiğiniz iki ayeti bugün dikkate almak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Ra'd. Ra'd yıldırım demektir. Yıldırım, o biraz ismi bile sarsıyor adamı. Yıldırım suresi adını taşıyan, içinde yıldırımların oluşumundan, tahakkukundan bahseden ayetler bulunduğu için veya her bir ayetin beyanı bir yıldırım kadar ürkütücü, dehşet saçan bir sure olduğu için burada bir ayeti kerime yer alıyor. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnnallâhe, şöyle kelime kelime mana verelim de hoca bir yerden aşırıyor mu bunları diyorlar. Ezberliyor, hazır geliyor. Belki Arapça da bilmiyor. Kulağına geliyor böyle şeyler. Olabilir. Bizim cemaatimiz olduktan sonra her şey söyleme hakkına sahip. Ben peşinen söylüyorum. Benim şahsımı tenkit için. Ama tenkitlerin hedefi ben isem, ne türlü tenkit ederseniz edin, ananızın ak sütü gibi hakkım size helal olsun. Ama tenkit ettiğiniz ben olacağım. Beni bahane ederek, beni köprü yaparak, basamak yaparak benimle dine hücum ederseniz işte onu affetmiyorum. Benim şahsımda dine saldırma fırsatı, dine saldırma imkanını buluyorsanız, beni de basamak aracı yapıyorsanız işte bunu helal etmem. Benim şahsımda benim boyumu beğenmeyebilirsin, huyumu beğenmeyebilirsin, doğrudur bunlar, eksiklerle doluyuz. Ama bu gerçeği hiç hatırdan kaçırmamak lazım. Hakikaten Allahu Zülcelal, yani dilde bir üslup var. Hani bazı kelimeleri söylerken karşınızdakinin beynine yerleştirecek şekilde en kuvvetli, en tekitli, en pekiştirilmiş ifadelerle söylüyorsunuz. Söze kuvvet kazandırmak istiyorsunuz. Allah öyle başlıyor. İnne kelimesi bu manayı getiriyor. Gerçekten Allah, hiç şüphe yok. Allahu Zülcelal la yugayru, değiştirmez. Allah değiştirmez. Sanki bir başkası varmış karşıda gibi konuşuyor Allah, ama yani ben değiştirmiyorum diyor Allah Celle Şan. Sizin inandığınız, ibadet ettiğiniz o yüce Allah'ınız değiştirmez. Neyi ya Rabbi değiştirmiyorsun? Ma bi kavmin, bir millette bulunan nimetleri, bir millette bulunan fırsatları, imkanları asla değiştirmez. Daha doğrusu bir kavme, bir millete, bir şahsa, bir aileye neler vermişse Allah, neler lütfetmişse, o lütfettiklerini, ikram ettiklerini Allah bir değişikliğe uğratmaz. Ama şartı var bunun. Hatta yugayyiru ma bi enfusihim. O nimetlere sahip olan, Allah'ın verdiği o imkanlara, o fırsatlara, o nimetlere sahip olan insanlar kendilerinde olanları değiştirmedikçe, kendi nefislerini değiştirmedikçe, bugünkü dille konuşursak, bugün çok tekrarlanıyor bu efendim, yapı değiştirmek diyorlar. Yapı değiştirmek, yani nefislerindekini değiştirmek demek. Bir millet kendi yapısını değiştirmedikçe, onun yapısını oluşturan bir kısım değerler var, bir kısım kaideler var, dinin getirdiği bir kısım hükümler var ki onlarla o kişinin yapısı oluşmuştur. Onu değiştirmeyecek işte. İnsanlar kendi yapılarını, kendi değerlerini değiştirirlerse Allah da değişiklik yapacak. Kul değiştirdiği için Allah da o değişmeyen ölçülere göre verdiklerini değiştiriyor. Ben sana bu nimetleri şu kabiliyetlerine karşılık, şu değerlerine karşılık, şu ana ölçülerine karşılık olarak vermiştim. E sen bunlardan vazgeçiyorsun. E onlara bağlı olarak verdiklerimi ben de geri alıyorum diyor Allah. Bunun kadar tabii, bunun kadar açık daha ne olabilir? Şimdi ayet burada böyle bir dura. Ne olur değiştirirdi Allah? Son cümleyi söyleyeyim. Ve izâ erâdallâhu bi kavmin su'en. Allahu Zülcelal bir millete o nimetlerini kat kat verdiği, değerli kıldığı bir millete bir kötülük, bir bela, bir musibet göndermeyi de murad ettiği zaman, yani bu kavim uğradığı bu değişiklik sonunda, yaptığı bu değişiklik sonunda eylemine uygun diyorlar ya şimdi mahkemelerde, davranışlarına uygun şu cezaya müstahaktır, bu cezayı almalıdır diye Allah bir karar verdi mi? Kararı Allah alırsa fela mereddele, onun o murad ettiği kötülüğü, musibeti geri çevirecek hiçbir güç yoktur. Ben bir defa karar verdim mi bir millete, bir bela, bir musibet, bir azap gönderme kararını verdim mi, onu benden başka geri çevirecek kimse yok. Ben de geri çevirmem zaten. Adaletimin gereği o kararı verdim diyor Allah. Birilerine başvururlar bunlar. Hayır. Ve mâ lehum min dûnihi min vâli. O azaba hedef olan, Allah'ın kötü muamele yapmak istediği, ceza vermek istediği o millet için Allah'ın dışında yardım edecek, dostluk sağlayacak başka hiçbir kuvvet yoktur. Vaziyetimiz bu şimdi bizim. İşi biraz güncelleştirelim. Çünkü Kur'an günün olaylarını izah etmek üzere inmiş bir kitaptır. Kenara atılmak için inmedi. İndiği günden itibaren o çevrede, o beldede, o muhitte neresiyse yaşayan insanların karşılaştıkları olayları Kur'an izah etmek üzere, yanlışını doğrusunu göstermek üzere inmiştir. Yani bugün ayetler inse ne iner bu insanlar için? Şimdi bir başka ayete işaret edeceğim. Cenab-ı Hak tekrar tekrar dikkatimizi çekerek buyuruyor ki وَلَا تَرْكَنُوا. Ey insanlar, ey Müslümanlar, sakın meyletmeyin. Meyletmek eskiden anlaşılır bir kelimeydi, şimdi biraz sanki zorlaştı gibi anlaşılması. Yani gönül vermeyin. Böyle içinizden bir özlem, bir hasret, bir arzu duymayın sakın. İçinizden böyle bir istek gelmesin. Kime karşı ilerlediğine zalemu. Zalim olan, yani kafir olan kişilere sakın meyletmeyin diyor Cenab-ı Hak. Onlara karşı bir özenti olmasın işinizde. Yani ben de işte onun hayat tarzına erişsem. Kafirler gözümüzde çok büyüyorlar bizim. Çok farklı görünüyorlar bize. Çünkü göz şaşı bakıyor, şaşı. Bizim gözlerimiz artık düzgün bakmıyor. Biri iki görüyor, ikiyi bir görüyor. Zalimlere gönül vermeyin, zalimlere meyletmeyin, kafirlere karşı gönlünüz akmasın diyor Cenab-ı Hak. Ah ben de onun gibi olsam, onun imkanlarına sahip olsam, işte onun gibi medeniyleşsem filan diyoruz ya, sakın ha bunu yapmayasınız. Ne olur kafire gönül verirsek, kafire meyledersek, kafire özenirsek, onu beğenirsek, takdir edersek, örnek edinmeye kalkışırsak filan, hepsi meyil bunlar. Fetemessekum bunlar. Ateş muhakkak o meylin hemen arkasından, öyle fazla zaman da girmez araya, hemen arkasından ateş size yapışır, ateş size dokunur. Ennar o belli ateş, Allah'ın azap olmak üzere göndereceği ateş, tatbik edeceği o ceza mutlaka size dokunacaktır diyor Cenab-ı Hak. Dokunsun, biz de başka yerlerden itfaiye çağırırız o ateşi söndürmek için. Acaba bütün dünyanın itfaiyelerini çağırsanız söner mi ateş? İnşallah, inşallah. Ve mâ leküm min dûnillâhi min evliyâ. Sizin için ey kafire meyleden, kafirlere yönelen, onlara özenen... kişiler. Sizin için Allah'ın dışında yardım edecek kimseler yok. Hiçbir yerden yardım alamazsınız. Çünkü bütün yardım kaynakları benim elimde. Gönüller benim elimde, her şey. Onlar size yardım etmeyecekler. Sümme la tunsarun. Sonra size daha sonra da olsa yardım ulaştırılmayacak. Ne zamana kadar? Bu yanlış meylinizi, o kafirlere meylinizi ortadan kaldırana kadar. Ha vazgeçersin, ya Rabbi günahkarım ben, sana düşman olan, sana düşman olan insanlarla işbirliği yaptığım iş. Yani kaba bir misalle söyleyeyim, anlaşılması için, sizin nikahınızdaki karı, Allah korusun, sizin can düşmanınız olan bir erkeğe gönül verirse bu nasıl olur? Sizin nikahınızdaki kadın, yatağınızdaki kadın, her şeyinizi kendisi için feda ettiğiniz kadın, bir yabancıya, üstelik düşmanınız olan bir erkeğe gönül verirse, göreyim nasıl bir erkek olacaksın o zaman. Hakikaten erkeksen, onu bir daha nikahında tutabilir misin sen? İşte kocasının nikahında iken kocasının düşmanına gönül veren karıyı, erkekse, mertse o erkek nasıl tutar atarsa, mülkünde yaşayan bir kul düşmanına gönül veriyorsa Allah onu da kaldırıp atıyor. Ve öyle bir atar ki bir daha onu kimse yerine getiremez. Kimse yerine getiremez. Ben değiştirmiyorum diyor Allah Celle Şanuhu. Siz benim düşmanlarıma işbirliği yapıyorsunuz. Düşmanlarımla işbirliği yapıyorsunuz. İçin için onlara yöneliyorsunuz. Güya dıştan zevahiri kurtarıyorsunuz ama içten onlarla işbirliği yapıyorsunuz. Ben sizin içinizi de görüyorum. Nimetleri geri alırım. Biliyorsunuz, yani mevzu Fransızlar olursa şimdi, mevzu Fransızlar olursa, bu memleketin tarihinde bu hata çok önce başladı. O Tanzimat yıllarında, ki bugün bizi dinsizleştirmek isteyenlerin Osmanlı tarihinin o dönemini bize örnek olarak sunmaya çalışıyor bu inkarcı tabaka. Halbuki Osmanlı'nın çöküşünü hazırlayan dönemdir o. Mahvını hazırlayan dönemdir. Devlet içinde en seçkin ailelerin, en seçkin devlet hayatına gelecek yahut milletin en itibarlı yerlerinde bulunan en seçkin aile çocuklarını hangi kadınlar terbiye etti? Mürebbiye, dadı kim? Fransız kadınları. Padişah çocuklarını, paşa çocuklarını, zengin çocuklarını, yani memleketin eşrafının çocuklarını memleket içinde yetiştirecek, büyütecek, terbiye edecek hizmetçi kadın bulunamadı. Bu Fransızlardan seçildi. Öyle mi? Fransızlardan seçildi. 1876'da zorladılar. Kanuni esası gelecek dediler, anayasa. Gittiler, onun maddelerini de Fransa'dan aldılar. O çok övülen adamlar. Efendim, o dönemin efendim alkışlanan paşaları, bilmem maşaları, paşa değil onlar, maşa oldular. Yanlış tutum içine girdiler. Efendim, kanun esasıyı oradan getirdiler. Sultan bu işin farkında oldu. Mani olduğu için tabii yine Fransa kaynaklı. Fransa'daki Ermeniler ilk defa Sultan Abdülhamid'e Kızıl Hayvan adını verdiler. Dünya Müslümanlarının halifesine Kızıl Hayvan diyen adamlar bugün karşımızda. Sonra biraz daha işte değiştirdiler, hafiflettiler. Kızıl Deli Sultan dediler. Vehimli dediler, bilmem ne dediler, dediler. Ama nankör bir millet. Bir defa belayı hak etti ya, yavaş yavaş değerlerini veriyor. En kıymetli varlığı çocuğunu bir kafir kadına teslim ediyor. Efendim, sevkini idaresini sağlayacak kanunları gidiyor oradan alıyor. Allah sana kafa vermedi mi? Ey kuş beyinli kafa! Otur kendin yap hiç olmasa. Diyeyim ki bu kafirlik yerli kafirliktir. Ya gavurun da ithali mi olur ya gavurluğun? Yerli gavur olsa gene biraz gayrete gireceğiz. Bunlar gene yerlidirler. Bunların beyinleri de ithal bu kafirler. Beyinleri de ithal. Ondan sonra geldik. Can ciğer olduk bunlarla. Sarmaş dolaş olduk. Aman siz şöyle medeni bir milletsiniz. Alın bizim çocuklarımızı da yetiştirin. Yetiştirin. Tahsil sahibi kılın. Şöyle devlet adamı yapın. Yaptılar. Ne daralıyoruz şimdi biz? Osmanlı'nın tarihinde bir devşirme var. Tarihte bir devşirme olayı var. Müslümanlar gayrimüslim tebaanın Yahudidir, Hristiyandır, işte başka inanç mensubudur. Bunların çocuklarını alıyorlar. Müslümanlar. Alıyorlar. Niçin? Dünyanın başına bela olmasın diye. Alıyorlar. İslam'ın ölçülerine göre yetiştiriyorlar, terbiye ediyorlar. Ve dünya çapında adamlar haline getiriyorlar bunları. Mimar Sinan bir devşirmedir mesela. Bir devşirmedir. Kayseri'de doğmuştur ama bir devşirmedir. Ama Orta Çağ'ın en büyük mimarıdır. Niçin? Onu Müslümanlar terbiye etti canım. Onu Müslümanlar yetiştirdi. Böyle gelişi güzel bir şey değil. Efendim, kaftan kafa hükmediyor. O devşirmelerden seçilen çocuklar öyle devlet adamları oldular ki dünya önlerinde duramadı. Devşiriyordu Müslümanlar. Bir kuruş para harcattırmadan onlara, onların çocuklarını öyle yetiştirdiler ki, o gayrimüslimlerin çocuklarını, onlar annelerinin, babalarının inançtaki, dindeki, ibadetteki yanlışlıklarını tespit ettiler. Analarının, babalarının hidayeti için çalıştılar. Müslüman olmaları için çalıştılar. En kalıcı camileri yaptılar. Medreseleri yaptılar, müesseseler kurdular. Ha, bunlar yine zaman zaman söylüyorum, kafirlerin bize yaklaşımı intikam hisleri içindedir. Bunu sakın unutmayın. Niye unutmayacaksınız? Çünkü Allah bunun böyle olduğunu söylüyor. Kur'an böyle söylüyor ya, bunlar intikamcı. Hiçbir gün bunlar intikamdan vazgeçmezler. Ve niçin intikam alıyorlar bizden? Maide suresinin 59. ayetini hatırlatıyorum. De ki ya Muhammed, ey kitap ehli, ey Yahudi ve Hristiyanlar, siz bizden ancak ve ancak Allah'a inandığımız için, bize indirilen Kur'an isimli kitaba inandığımız için, Kur'an'dan önce indirilmiş Tevrat'a, İncil'e, Zebur'a ve suhuf diye vasıflandırılan diğer ilahi kitaplara inandığımız için intikam alıyorsunuz. Başka bir şey için değil. Yani yalnız ve yalnız bu üç esastan dolayı bunlar bizden intikam alıyorlar. Ve yaklaşımları dünya durdukça böyledir. Yahudi Yahudi kaldıkça, Hristiyan Hristiyan kaldıkça, Ermeni Ermeni kaldıkça size yaklaşımı intikam hisleri içindedir. Ha, sen mi dün benim çocuğumu aldın diyor. Benim inancımdan ayrı bir inanca sahip kıldın. Ayrı bir medeni anlayışa o çocuğu sevk ettin. Şimdi ver çocuğunu bakayım diyor sen. Sen ver bakayım çocuğunu, ama çocuğunu bana vereceksin. Kat kat da parasını ödeyeceksin. Devlet olarak, şahıs olarak, efendim, çuvallar dolusu paraları bizden çekerek bizim çocuklarımızı yetiştiriyorlar ama bize düşman olarak yetiştiriyorlar. Benim oğlum, ben bir Müslümanım. Benim oğlum İslam dinini reddeden bir kafayla yetişiyor. Verdiğim, teslim ettiğim hoca o inancın sahibi. Efendim, benim tarihimi inkar ediyor bu kafa. Reddediyor. Kendileri Cezayir'de 1830-1962'ye kadar 1 milyonun üstünde insan öldürdüler. Bu Fransızlar. 1 milyonun üstünde insan öldürdüler. Daha o son seçimlerde, Selamet Cephesi'nin seçimlerinde, o seçimler bahanesiyle öldürdükleri insan sayısı 100 bini aştı. Sen neden bahsediyorsun? Türkler Ermeni soykırımı yaptılar. Dinime töhmet eden dindar olsa bari, dedi. Yani insan hayatına önem veren, cana önem veren birileri, orada bir haksızlık oldu, bir zulm oldu. Daha dün Borili Havaalanı'ndaki katliamları unutmadık biz. Türk diplomatlarına yönelen o cinayetler unutulmuş değil. Bunlar kim? Ha, bunlar kim biliyor musun? Bunlar bu cinayetleri işledikleri halde bizim meylettiğimiz, gönül verdiğimiz şerefsizler topluluğu. Ve tabii gönül verenler de en az onlar kadar şerefsizdir. Orospuyla düşüp kalkan herhalde namusu geçinmeyecektir. Katille dolaşan adama, efendim, bu insan hayatına değer verir gözüyle kimse bakmayacaktır. Bunların işbirlikçisi biziz evvela. Bugün Türkiye atıyor, tutuyor. Efendim şöyledir, böyledir. Ne yapacaksın söyle bakayım. Bir öğreneyim seni. Ha, eğer onun kültürünü, onun zihniyetini, onun anlayışını, onun eğitim ölçülerini reddedebiliyorsan, o zaman bu adam tevbe ediyor diyeceğim. Şimdi bizdeki kafaya bakın Allah aşkına. Kafaya bakın. İmam Hatip okullarındaki kapalı kızları zorluyorlar. Şimdi ilahiyat kapısında çocuklar orada duruyorlar. Güya biz de bir şaha kalkıyoruz. Güya bir şey yapıyoruz. Kafadan olursa böyle olur. Efendim Kur'an'a başvurmazsan böyle olur. Siz mi burada başlarını açıyorsunuz bunların? Biz de bunları Avrupa'ya göndeririz. Orada başlar. Eşek, affedersiniz. Beni mazur görün. Yani o kadar işim doludur. Kime gönderiyorsun sen bu kızını? Bir söyle bakayım, kime gönderiyorsun? Bir zaman bir Müslüman ailenin reisi olan adam beni çağırdı. Dedi ki, kızımın içine bir sevda düştü. Efendim lisan öğreneceğim diye tutturdu. Tek başına Amerika'ya gitmeye çalışıyor. Ama buradaki büyük firmalardan birisi köprü. O büyük dersem siz onu hemen anlıyorsunuz. O vasıta oluyor bu türlü çocuklara. E ne yapacaksın? Ben razı edemiyorum, dedi çocuğu. Kendi başına gidecek oralara. Bir arkadaşı daha var. Bir kız arkadaşı. Efendim o da gitmiş gelmiş. Dedim ki ne uğraşıyoruz, şu kız arkadaşına bir soralım, nasıl geçiyor bu iş burada? Nasıl oluyor? İşte bizi bir Hristiyan ailenin yanına veriyorlar. Yanına verdikleri ailenin erkeğine baba diyeceğiz. Hanımına da anne diyeceğiz. Neyse, o biraz uyar dedik, baba anne filan. Şöyle bir olay olursa, dedim, bu ailenin içinde bir erkek delikanlı var. Hazır Türk kızı ayağıma kadar geldi. Eve kadar geldi. Şehvet de var. Gerçi orada karı kızı eksikliği yok ama bu da ne de olsa düşmanıma bağlı, düşmanlarımızın kızlarından birisi diyerek, o delikanlı sana yaklaşmak istese, senin iffetini, namusunu almak istese, kız daha sözümü bitirmeden onu bırak, dedi. O evdeki delikanlıyı bırak, dedi bana. O baba dediğim adam var ya, o ailenin erkeği, o da bana soyun yatağa gir dese girmeye mecburum. Ve girmesen ertesi gün beni sınır dışı ederler dedi. O zaman kıza dedim ki beğen beğen al. Bunları göze alıyorsan gidebilirsin, mahsur yok. Ama bunun dışında bir anlayışın varsa burada oturmak zorundasın. Şimdi böyle zehirliyor. Efendim güya başı kapalı okuyacakmış. Kızlarımız Avrupa'ya, Amerika'ya bunları kim gönderiyor? Çuvallar dolusu para harcayan Müslümanlar ve bunlara önderlik yapan beyinsizler. Bizim kendi beyinsizlerimiz. İslam dini 90 kilometre mesafeye mahremsiz bir kadını göndermiyor. La tusafirenne imra'atun illa ve maha mahremuha. Yanında mahremi ebediyen evlenemeyeceği kişilerden birisi bulunmadan hiçbir kadın sefere çıkmasın. 90 kilometrelik bir mesafeye gitmesin diyen bir dinin önderliğini yapan adam buradan kızı kendi başına gönderiyor İngilizlerin, Fransızların, Amerikalıların arasına. Ne o? Başını kapatarak okutmuş onu. Lanet olsun bu eğitime be! Sonra İslam yalnız okulda mı başı kapatmaktan yanadır yani? Okulda başını kapatırsa iş bitti. Yarın mezun olacak, çalışacağım diyecek. Nerede çalışacak? Hukuk fakültesini bitirdi. Avukatlık cübbesi giyemesin diyorlar ona. Peki, hakim koltuğuna da oturamazsın. Ne uğraştırıyorsun bu kızı? 4 yıl daha niçin namusunu aşındırıyorsun bunu ya? Niçin ama? İşte akıl hocamız bu adamlar. Bize bu yolu gösterenler, bizi bu istikamette yönlendirenler, o Ermeni soykırımı iddiasını kabul eden adamlar. Bugün, dün Amerika'da başladı, ha ho filan dediler. İtalya o köprüden geçti. O da şöyle böyle filan, çok duyulmadı. E şimdi Fransa geldi, yarın İngiltere gelecek. Almanya gelecek, şaşma. Bu devleti bölüşmenin oyunu yap. Bu devleti bölüşmenin oyunundan başka bir şey değil. Ama ne yazık ki bu oyunu bizim adımıza yanlış oynuyorlar. Yanlış oynuyorlar bu oyunu. Bu oyun bu şekilde başarılı olmaz. Bu şekilde olmaz. Hazreti Ömer İran orduları başkomutanı Sa'd ibn Ebi Vakkas'a bir mektup yazıyor. Radıyallahu anh. Sa'd ibn Ebi Vakkas büyük bir askerdir ve cennetle müjdelenmiş, dünyada iken cennete gireceği peygamberimiz tarafından müjdelenmiş 10 kişiden birisi. İran ordularına kumanda ediyor Hazreti Ömer zamanında. Diyor ki ey komutan, mektubuna başlarken selam kelamdan sonra ey komutan diyor, sana ve beraberindeki askerlere Allah'tan korkmayı tavsiye ederim. Sana ve beraberindeki askerlere, ki beraberindeki askerler de peygamberin ashabı. Yeryüzünün en seçkin Müslümanları, en temiz Müslümanları. Hepinize Allah korkusunu tavsiye ederim diyor. Çünkü harpte, savaşta en güçlü silah Allah korkusudur diyor. Savaşanların kullanacakları en güçlü silah, en müessir silah Allah korkusudur. Allah Allah. Düşmanlarınız, izaha devam ediyor Hazreti Ömer. Düşmanlarınız sayıca ve silahça sizden üstündürler. Sizin 2 mislisiniz sayıya sahipler, 3 mislisiniz. Ve silahları da sizin silahlarınızdan daha güçlü. Düşmanlarınız sayıca ve silahça sizden üstündürler. Sizin üstün gelen tarafınız içinizdeki Allah korkusudur diyor. Onunla başa çıkamıyorlar. Çünkü kim Allah'tan korkarsa her şey ondan korkar. Kim Allah'tan korkarsa her şey ondan korkar. Kim Allah'tan korkmazsa o her şeyden korkar. Diyor. Eğer günah işlemekte düşmanlarınızla aynı ayarda olursanız, aynı seviyeye gelirseniz diyor. Onlar hangi günahı işliyorsa siz onları işliyorsunuz. Onlar nasıl isyan ediyorsa siz aynı isyanı yaparsanız, zaten sayıca ve silahça sizden üstün olanlar sizi günahta da eşit halde bulurlarsa olduğunuz yerde iman ederler. Diyor Hazreti Ömer. Şimdi Fransa'daki kafa ile Türkiye'deki kafa arasındaki fark ne? Savaş mı yapıyoruz biz bunlarla? Diplomasi savaşı mı veriyoruz? Taktik savaşı mı veriyoruz? Kafalarda ne fark var? Haşra, hak bilmem ne ya. Ne fark ediyor Allah aşkına ya? Sadece isimler değişiyor ya. Adının bir Müslüman adı olması, konuştuğu dilin bir Müslüman milletin dili olması bir şeyi değiştirmez. Bu adamın kalbindeki iman hangisi? Beynindeki fikir hangisi? Sen buna bakacaksın. Güzel güzel isimler. Ama o güzel isimlerin altında koyu bir gavurluk, amansız bir din düşmanlığı, bir İslam düşmanlığı, bir iffet ve namus düşmanlığı. Yani sen Fransızın üstüne nasıl çıkacaksın ki? İşte çiğnedi geçti. Biraz kemküm, o da bizi razı etmek için, hani var ya, dinle imanla pek ilgisi yok bazı çevrelerin. Aile içinde birisini kaybediyorlar. Baba ölüyor, anne ölüyor. İşte kadınları görüyorsunuz böyle ensesinden filan tutturmuş bir başörtü, güya cenazeye geldi. Her tarafı meydanda da usulen böyle siyah bir işte başörtüsüyle geliyor. O da o rahibelerden mülhema. Onlar cenazelerde, törenlerde siyah giyiniyorlar. Biraz da oraya benzeme o gayreti hala devam ediyor. Cenazede bile devam ediyor. Ondan sonra da toplanıyorlar. Kiralık birkaç hafız çağırıyorlar. Kiralık hafızlar da bana darılmasınlar. Bu seviyeye düşürmesinler kendilerini. Allah'ın kitabı para karşılığı satılmaz. Gelin bizde bir hatim okuyun. Niye? Kur'an'a saygı duyduğu için mi? İnandığı için mi? Değil. Çevreyi susturmak için. Adam öldü. Bunca servet bıraktı. Ya annelerine bir hatim bile okutamadılar. Bir mevlit bile okutamadılar. Dedirtmemek için, halkın dedikodusunu bitirmek için oluyor bunlar. İnansa, inanarak yapsa, yaptırsa hayatında fırsat elindeyken kendisi kendini hazırlar. İşte o cenazelerde nasıl çevreyi susturmak için bir şeyler yapılıyorsa, şimdi homurdanacak Müslümanlara karşı bizim başımızdakiler biraz hahu yapar gibi yapacaklar. Öte yandan da diyecekler ki siz aldırış etmeyin. Biz usulen bu halka karşı bunları yapıyoruz. Vallahi bu böyledir, billahi bu böyledir. Bak yeminle söylüyorum. Artık bu beyinsizleri tanımalı bu millet. Bu beyinsizleri, bunların beyinleri alınmış, kuru cesetler. Ne zaman farklı düşüneceğim ben bunu? Onun gibi kumar oynar. Onun gibi içki kullanır. Onun gibi zina eder. Onun gibi Kur'an düşmanlığı yapar. Onun gibi Müslüman düşmanlığı yapar. Farkınız ne be kardeşim? Nasıl ayıracağım ben sizi birbirinizden? Yani şu memlekette bu memleketin evladını yabancılar değil, bu memleketin insanları kovalıyor. Nesini kovalıyorsun sen? Ha? Bunun başında başörtü var diyor ya. Allah aşkına bunu düşünmüyor musunuz? Duymuyor musunuz siz ya? Okumuyor musunuz bunları ya? Ne olmuş yani? Efendim gökün başına gelmiş de bir adam ne olmuş? Sen Allah mı oldun? Katiyen diyor, zerre kadar taviz vermeyeceğiz. Öbür adamlar, maşalar da hazır. Emret, hani bir film dizisi vardı. Emret başbakanım, emret bakanım. Şimdi o ilahiyatlarda dekan olanlar emret diyor. Ne diyorsun? Başörtü mü yırtılacak? Hayal. Atılacak mı? Hayal. Ey millet, bunlar sizin çocuklarınız değil mi ya? O gökün başındaki, ilahiyatın başındaki bilmem ne, bunların hepsinin anaları babaları belli. Bu memleketin adamları. Nerede yanlışlık var? Eğitimde yanlışlık var. Bir Müslümanın çocuğunu bir kafir eğitmez. Bir Müslümanın çocuğunu bir Müslüman eğitir. Bu onu yetiştirir. Ama siz hoca seçiminde hiçbir fark gözetmediğiniz için, benim kızım şuradan mezun oldu, benim oğlum buradan mezun oldu, o diplomaya karşılık ne verdi? O diplomayı alabilmek için nelerini verdi? Bunu sormazsan bundan daha beterine müstahaksın, bunu bil. Bunu sormaya mecbursun. Benim kızım diplomayı getirdi diyor, oğlum getirdi. O diploma karşılığında neler verdiğini bir düşünsene Allah aşkına. En kıymetli şeyini vererek gelmiş. Ne yapacağım ben onu? Tarihimizde biz, hemen bitiriyorum, canımızdan geçtik. Tarihi biz böyle biliyoruz. Bu millet canından geçmiştir, malından geçmiştir. Ama namusuna sıra geldi mi hiçbir şeyi dinlememiştir. Asım'ın nesli diyordum, nesilmiş gerçek diyor Akif. İşte namusunu çiğnetmedi, çiğnetmeyecek. Şu memleketi düşünüyor musun? Kendi yatak odasına kadar o Fransızı aldı. Burası benim karyolamdır, gel burada yat. Hatta arzu buyurursan benim hanımla da yatabilirsin diyen alçakların ülkesine neler gelmez? Neler gelmez Allah aşkına? Biraz silkinin cemaat. Biraz silkinin. Bu oyunlarla siz kendi kendinizi bitiriyorsunuz. Onlar kendilerini de bitiriyor ama seni de bitiriyor, beni de bitiriyor yani. Cenab-ı Hak'tan bu millete şuur, bir intibah, bir uyanıklık lütfetmesini niyaz ediyorum. Bütün sözlerim vatanımı sevdiğim için, milletime son derece bağlı olduğum için, bu kötülüklere layık olmadığımızı düşündüğüm için bunları ben söylüyorum. Hani birileri şöyle düşünüyor, böyle düşünüyor, hoca şunu söyledi, ne söyleyecek hoca canım? Bırakın, bir söz hakkı var, üç cümle, onu da kullanalım artık ya. Ona da mani olmasın Müslümanlar. Ama ben söylüyorum, bizi, yani şu camilerde, minberlerdeki insanları, camiye gelenler şikayet etmesin, hiçbir zarar gelmez. Cuma'yı kılmak için, namazı kılmak için gelenler, şu anda cami içinde olanlar rahat dursunlar. Onlar yol gösteren hocalarını şikayet etmesinler, kimseden bir ses çıkmaz. Bir yerden çıkarsa bu sizden çıkacaktır. Bak bunu söylüyorum size. Ona göre mümin misin, Müslüman mısın kendini düşün, değerlendir. Lillahi'l-Fatiha.